Ayrım 31, sayfa 340. Joko öğle sıcağında kendisine verilen adrese koştu. Kapıyı uzun uzun çaldıktan sonra beklemeye başladı. Nedense kapı açılmıyordu. Tam ümidini kesmeye başladığı sırada tahta kapı aralandı ve bir baş göründü. Adamı hemen tanımıştı. Tomohon'a gitmeden önce ufak kulübede gördüğü adamlardan biriydi bu. "Ne var, buraya neden geldin?" diye sordu adam. Joko yine biraz sıkılarak, "Efendi Hazretlerine iletilmesini istediğim bir haber var," dedi. Osuva'nın adamı bir süre isteksizce onu süzdü. "Ne haberi?" Joko haberi karşısındaki adama açıklayıp açıklamamak konusunda mütereddit kaldı. Onun sıradan biri olduğunu biliyordu. Fakat kapıya kadar geldiğine göre hiç olmazsa yarım yamalak bir şey söylemeliydi. "Manado'dan kaçmaya çalışan yabancı bir kadınla ilgili haberim var." "Bu bizi niye ilgilendirsin ki?" diye sordu adam. Afallamıştı Joko. "Kadının casus olmasından şüpheleniyorum. O yabancı bir ajan." Adam bir süre daha dalgacın yüzüne dik dik baktı. "Neden sonra bekle," dedi. İçeri girip kayboldu. Kapıyı da kapatmıştı. Aradan 3-5 dakikaya yakın bir zaman geçti. Joko sabırsızlanmaya ve endişelenmeye başlamıştı. Nihayet kapı açıldı. Aynı adam "gir içeri" diye homurdandı. Kendisinden hoşlanmadığı, en azından güvenmediği belli oluyordu. Joko'yu sıcak bir odaya aldı. İçeride tanımadığı başka biri vardı. "Anlat, kısa olsun ama." Joko ürpererek karşısındaki adamın boynundaki muskaya baktı. O bir Kuavano idi. Belindeki kuşakta tahta saplı, işlemeli bir ijuvu taşıyordu. Joko titreyerek, "Yabancı bir kadın," dedi. "Alman. Burada bir başka Alman'ı öldürdüğünü ve gizlice, yani polise görünmeden Ujung Pandang'a gitmek istediğini söylüyor. İnanmadım ona. Bence casus. Tabii emin değilim. Bu benim kanım." Adam hiç sesini çıkarmadan kendisini süzüyordu. "Peki niye bize geldin?" Joko yutkundu. "Efendi Hazretlerin adamları yeni bir şey öğrenirsen bu adrese başvurmamı söylemişlerdi," diye fısıldadı. Önce Kuavanu'dan yine hiç ses çıkmadı. Kahredici bakışlarını sanki kendisini ölçmek ister gibi gözlerine dikmişti. Sonra "Nerede şimdi bu kadın?" diye sordu. "Benim evimde." "Niye sana geldiler?" "Kaptan Orantu'nun motoru ile onları buradan kaçırmamı istediler." "Peki niye kaçırmadın?" "Dedim ya, Efendi Hazretlerinin adamına söz vermiştim. Yeni bir şey öğrenirsem önce size haber verecektim. Gidişi yarın sabaha erteledim." "Kabul etti mi?" "Başka şansı yoktu. Kadının adını biliyor musun?" "Hayır, söylemedi ama yanındaki adamı tanıyorum." "Bir de adam mı var yanında?" "Evet, İngiliz ajanı Stanley Moore. Onu burada herkes tanır. Çok içki içer. Herhalde siz de bilirsiniz." Adam tanıyıp tanımadığını belli eden bir davranışta bulunmadı. "Bekle," dedi yalnızca ve Joko'yu kapıyı açan yerliyle yalnız bırakarak odadan çıktı. Bekleyiş dakikaları da çok uzun geldi. Sanki bir saat geçmiş gibiydi. Oysa topu topu 10 dakika bile beklememişti. Joko heyecandan sucuk gibi terliyordu. Kuavano odaya döndüğünde yüzü yine taş gibi ifadesizdi. Bir süre Joko'nun yüzüne baktıktan sonra "Evin nerede?" diye sordu. Dalgıç evinin adresini verirken hala heyecan içindeydi. Fedai yerli nihayet "Efendi Hazretleri verdiğin bu bilgi için seni yine ödüllendirecek," diye konuştu. "Şimdi ortadan toz ol ve biz seni buluncaya kadar da evine gitme." "Anladım efendim." Joko sahile dönerken omuzlarından büyük bir yükün kalktığını hissediyordu. Behruz Mansuri, polis müdürü Habibi ile aynı anda ayağa kalkmışlardı. Kapıdan içeriye giren Muhammed Osuva'yı saygıyla selamladılar. Savama ajanı eğilerek, "Efendi Hazretleri fakirhaneme teşrifle beni onurlandırdılar. Fakat bu ani ziyaretin kendileri için içinde bulunduğumuz şartları göz önüne alırsak çok sakıncalı olduğunu ifade etmeme umarım izin verirler," dedi. "Şu sıralar Manado size düşman ajanlarla kaynıyor." "Siz müsterih olun sevgili yavrum. Burası benim vatanım ve doğduğum yer. Burada asla tehlikede sayılmam. Ayrıca yeterince silahlı bendeganım tarafından da korunuyorum." "Şüphesiz takdir efendilerine aittir. Fakat son zamanlarda aldığımız istihbaratlar bende ciddi endişeler doğuruyor." "Endişelenmenize mahal yok, müsterih olunuz. Her şeyden haberdarım. Benim kaynaklarım da yeterince çalışıyor." Mansuri misafirine yer gösterdikten sonra göz ucuyla Habibi'ye baktı. Polis müdürü Muhammed Osuva oturmadan kalktığı koltuğun yanında dimdik bekleyerek saygısını göstermeye devam ediyordu. Osuva oturunca o da koltuğunun kenarına ilişti. Mansuri dini lidere dönerek, "Acaba sebebi ziyaretinizi neye borçluyum?" diye sordu. Sesi son derece düz ve canlılıktan yoksundu. Muhammed Osuva siyah sakalını sıvazlarken, "Bunu az önce ifade buyurduğunuz endişelerinizle ilgili de sayabiliriz. Cidden şu sıralar inanç ve akidelerime muhalif pek çok gafil, naçiz bedenime suikast tertibi peşindeler. Sanırlar ki benim İntihalimle açtığım çığır ve meşalesini yaktığım ufku nurani hitama erecektir. Doğrudur, şu sıralar bu fakir şehirde bu gafletin heyecanı ile yaşayan bir yığın yabancı var. Ne yazık ki bunlara destek olan bazı hemşerilerime de tesadüf ediyorum. Habibi hemen celallenerek, efendi hazretleri isimlerini lütfedin, hemen hepsinin köküne kibrit suyu ekeyim diye fısıldadı. Muhammed Usuva tebessüm ederek başını salladı. Bundan hiç şüphem yok evladım. Zaten sizden bunu da rica edecektim. Emredin hocam. Bu sabah adamlarımdan biri şu bizim eski Çinli doktor Chung'un kızını evinde ziyarete gitti. O da bir doktormuş. Kızı tanımam ama aleyhimizde faaliyette bulunduğunu maalesef tespit etmiş bulunuyoruz. Kendisine bir ikazda bulunacaktık fakat adamım geri dönmedi. İşin ilginç yanı kız da birden ortadan kayboldu. Hastanesini araştırdık, bugün işe de gelmemiş. Bu kız kesinlikle menfur emellere hizmet eden bir dinsizdir. Artık onun ortadan kaldırılması vacip oldu. Habibi irkilerek Osuva'ya baktı. Dün gece ben onun evindeydim. Kapısının önünde bir Mossad ajanının ölüsü vardı. Adam bıçaklanarak öldürülmüştü. Ondan şüphelenmeye başlamıştım zaten. Doğrudur evladım. Onun cezasını biz vermiştik. Ama diye kekeledi polis müdürü. Bu sabah doktordan herhangi bir ihbar almadık. Adamınızın akıbetinden emin misiniz? Osuva içini çekti. O güvendiğim sadık adamlarımdan biriydi. Başına bir hal gelmemiş olsa çoktan dönerdi. O zamana kadar yumuşacık çıkan sesi birden sertleşti ve emreder bir tona büründü. O doktorun ölüsünü istiyorum. Mutlaka icabına bakılacaktır efendi hazretleri, emin olabilirsiniz. Bunu duyduğuma sevindim. Bu meyanda beni endişeye sevk eden birkaç mesele daha var. İlki şehirden kaçmaya çalışan bir Alman kadınla bir İngiliz ajanı hakkında. Bu söz üzerine Behruz Mansuri birden dikkat kesildi. Gertrüper'in söyledikleri aklına geldi. Ama hiç sesini çıkarmadan Osuva'nın anlatacaklarını önce dinlemeyi yeğledi. Onlar hakkında kısa bir araştırma yaptırdım dedi Osuva. Efendi hazretlerinin kimi kastettiğini az buçuk Habibi de anlamıştı. Kadınla kimi kastettiği apaçık belliydi ama İngiliz ajan diye bahsettiği Stanley Moore ile o güzel kadın arasında bir ilişki kuramıyordu. Daha dün gece Pilgrim's Hotel'de Stanley ile yemek yemiş ve kadını tanımadığını görmüştü. Ya Osuva yanlış bilgi almıştı ya da Stanley müthiş bir yalancıydı. Yavaş yavaş ikinci ihtimal beyninde ağırlık kazanmaya başladı. Galiba 5 sene İngiliz bütün çevresine kendini alkolik, işe yaramaz, aylak biri olarak tanıtıp başarıyla saman altından su yürütmüştü. Amerikalı ajanlar adına kendisine verdiği $1000'lık rüşveti hatırlayınca iliklerine kadar titredi. Bunu Muhammed Osuva'nın kesinlikle öğrenmemesi gerekirdi. Aklı yeniden Stanley'e takıldı. Onun hakkında yeni işittiği bu olaya inanamıyordu bir türlü. Hatta yemekte Alman kadından bile bahsedip konuşmuşlardı. Namussuz diye söylendi içinden, nasıl da tanımaz gibi ilgisiz davranmıştı. Sonra kendini toparlayıp saygıyla mırıldandı. Efendi hazretleri, bu mesele hakkında endişe buyurmayın. Adamlarım şu anda havaalanında kendisini tevkif etmek için bekliyorlar. Kuala Lumpur'a gideceğini çok önceden öğrendik. Yalnız onun size suikast girişimleriyle direkt bir ilişkisi olduğunu sanmıyorum. Kaldığı otelde bir vatandaşını kurşunlayıp öldürdü. Firarı sanırım bu olayla ilgili olmalı. O tahkikatı bizzat ben yönetiyorum. Osuva manidar bir şekilde Habibi'yi süzerek, ''Öyle mi sanıyorsun evladım?'' diye sordu. Polis müdürünün tedirginliği artıyordu. ''Acaba bu kadının Cookiesnet'te işlenen cinayetle de bir ilgisi olabileceğini hiç düşündün mü?'' Habibi kızardı. ''Efendi Hazretleri, doğrusunu isterseniz o kadınla bahsettiğiniz cinayet arasında hiçbir bağıntı kuramadım.'' Konuşmanın mecrasının değişmesi en çok Behruz Mansuri'yi heyecanlandırmıştı. Elinden hiç eksik etmediği kehribar tesbihini hızlı hızlı çekmeye başladı. Sürmeli gibi koyu siyah kirpikli yeşil gözlerini Osuva'ya dikerek izahatını bekledi. Zira bu konu şiddetle kendisini de ilgilendiriyordu. Muhammed Osuva bir süre konuşmadan yüzündeki nurani tebessümle Habibi'ye baktı. Konuşmaya başladığında onu dikkatle dinleyen iki adam yüzündeki yumuşak ifadeyle ses tonunun hiç birbirine uymadığını hemen anladılar. Cookiesnet'te öldürülen adam benim hesabıma çalışıyor ve bana bazı önemli belgeler getiriyordu. Ama görevini tamamlayamadan öldürüldü. Buraya yabancıydı. Manado'yu hiç bilmezdi. Ben o sırada Tomohon'daydım. Gönderdiğim adamlar biraz gecikti ve onun ancak ölüm haberini bana ilettiler. Beklediğim evrak da böylece başkalarının eline geçti sanırım. Mansuri de Habibi de dikkat kesilmişti. İranlı sessizliğini muhafaza etti ama Habibi merakla sordu. Adamınızı kimin öldürdüğünü düşünüyorsunuz? Kesin bir fikrim yok evladım. Ama bu belgenin ele geçmesinden memnun olacak pek çok düşmanım var. Mesela kimler efendi hazretleri? Burada faaliyet gösteren Amerika, Alman, Türk ve İsrail ajanları olabilir. Ayrıca Malezyalı bazı dostlardan da kuşkulanıyorum. Mansuri, Osuva Malezyalı dostlar derken Doktor Mahadir'i kastettiğini hemen anlamıştı. Ama yüz hatlarında anladığına dair en ufak bir emare belirmedi. O kadının bu cinayet olayına karıştığına emin misiniz? Allah'ın inayetiyle bu gece öğreneceğim. Alman kadın senin sandığın gibi Manado'yu bugün uçakla terk etmeyecek. Bu yolun tehlikeli olduğunu anlayarak deniz yolundan kaçmayı planladı. Kaldığı yere gece bir baskın düzenleyecek ve adamlarım o kadınla İngiliz'i ebediyen susturacaklar. Bu nedenle Kalahuara semtine ne olursa olsun bu gece polis sevk etmeyeceksin. Silahlar patlasa bile anlıyorsun değil mi? Siz nasıl isterseniz efendim. Güzel. Mansuri, Gertruper'in isteğinin asla tahakkuk etmeyeceğini anlamıştı. Bu konuyu ne Osuva'ya ne de Habibi'ye açamazdı artık. Fazla da önemli değildi zaten. Savamadan özel bir emir almadıkça konuyu kurcalamayacaktı. Misafirlerine ikramda bulunmak için elini çırparak hizmetkarına çağırdı. Ne düşünüyorsun diye sordu Erika. İkisi de uzun süren sevişmelerinin sonu ter içinde şiltenin üzerine uzanmışlardı. Erika Stani'yi yorgun düşen haliyle sevişmeden hemen sonra derin bir uykuya dalacağını sanmıştı. Oysa İngiliz bir sigara yakıp sessiz ve düşünceli bir şekilde gözlerini tavana dikerek hayale dalmıştı. Sigaranın dumanını üflerken hiç diye fısıldadı. Genç kadın bir kolunu başının altına almış yan yatarak onu seyrediyordu. Yoksa beğenmedin mi diye sordu. Hayır hayır, her zamanki gibi yine harikaydın. Bu halinle hiç de mutlu görünmüyorsun. Sana bir haller olmuş. Eskiden hatırlıyorum da seviştikten sonra bana tatlı sözler söyler, kulağıma sevgi dolu sözler fısıldardın. Stanley zoraki cevap verdi. Sadece düşünüyorum. Neyi? İçim rahat değil Erika. Neden, ne oldu ki? Sana tuhaf gelmiyor mu? Çatlatmasana beni, tuhaf gelen nedir? Şu Kaptan Joko'nun davranışları. Adam uzun uzun senin işlediğin suçu anlamak istedi. Önce uyuşturucudan şüphelenir gibi yaptı. Sonra da senin bir cinayet işlediğini öğrenince sanki hiç önemli bir olay değilmiş gibi birden teklifi kabul etti. Kim bilir diye mırıldandı genç kadın. Belki uyuşturucu işine bulaşmak istemiyordur. Bazı ülkelerde cezası çok ağır. Saçma, cinayetin cezası ondan hafif mi yani? Erika bacağını Stanley'in çıplak bedenine sardı. Korkuyor musun? Sadece düşünüyorum. Bu işte bana ters gelen bir yan var. Burnum kötü kokular alıyor. Galiba mühim bir hata yapıyoruz. Yani bu teklifi kabul etmekle mi? Evet. Erika dirseklerinin üzerinde doğrulup Stanley'in dudaklarından sigarayı alarak derin bir nefes çekti. Sonra huylanmış gibi konuştu. O balıkçılara güvenilir diye beni sen götürdün. Şimdi de onlardan şüphelenmeye başladın. Gerçeği saptırma. Seni aslında CIA ajanlarının uçağıyla göndermeyi teklif ettim. Hatta onlarla anlaştım bile ama kabul etmeyen sendin. Olmaz dedi kadın, onlarla gidemem. Neden, seni tanımıyorlar ki? Yapma Stanley'i. Manado'daki beyaz insanların 9'u istihbarat elemanı. Bunu hepimiz biliyoruz. Adamlar bu teklifi kabul ettilerse mutlaka beni araştıracaklardır. Bu kesinlikle işime gelmez. Biliyorum ama başka çaren yok. Hele işlediğin cinayetten sonra. Bugün bütün Manado ölen Alman ajanını duyacaktır. CIA ne de olsa sizin de müttefikiniz. Yerel polisin elinden seni kurtarmak isteyebilirler. Öyle de olsa kendi kaynaklarından benim kimliğimi araştıracaklardır. Ayrıca BND'nin de Amerikalılarla pek dost geçindiğini sanma. Onlara senin kimliğini vermedim. Tespit etmeleri zaman alır. Erika bir süre düşündü. Sonra hayır olmaz diye fısıldadı. Onlarla gitmek istemiyorum. Sen olayları büyütüyorsun. Çok şüphecisin. Umarım sen haklı çıkarsın. Tabii adama dünyanın parasını vereceğiz. Onlar gibi fakir balıkçılar niye geri tepsinler ki bu teklifi? Stanley yataktan kalktı. Somurtarak giyinmeye başladı. Pantolonunu ayağına çektikten sonra tabancasını beline taktı. Üstüne gömleğini giydi. Ne yapıyorsun? Biraz uyumayacak mısın? Stanley gözlerini sevgilisine çevirdi. Bilmediğim bir şey daha var dedi. Neymiş o? Kaptan Orantu'yu iyi tanırım. Mükemmel bir denizcidir. Rüzgar güne de gözünün içi gibi bakar. Yani o teknenin denize açılması için 24 saat beklememize hiç gerek olmadığını düşünüyorum. Erika'nın birden keyfi kaçtı. Çırılçıplak yatağın içinde bağdaş kurup oturdu. Emin misin diye sordu. Bilmiyorum ama artık güvenemediğim önsezlerim bir hata yaptığımızı söylüyor. Bu bir tuzak olabilir. Kimin tuzağı, balıkçıların ne menfaati olabilir ki? Hala anlamıyorsun galiba. Alt tarafı onlar Sulawesi köylüsü. Muhammed Osuva'dan sevdikleri kadar korkarlar da. Bizi ispiyonlamış olabilirler. Genç kadının benzi sarardı birden. Tutuk bir şekilde fısıldadı ama buraya geleli birkaç saat oldu. Öyle bir niyetleri olsaydı şimdiye kadar buraya gelmezler miydi? Belli olmaz diye mırıldandı Stanley. Belki geceyi bekliyorlardır. kadın birden hırçınlaşmaya başlamıştı. Allah kahretsin Stanley diye bağırdı. Ben de sana güvenmiştim. Bana bunları niye şimdi anlatıyorsun? Sus ve bağırıp hemen paniğe kapılma. Henüz gecikmiş değiliz. Nasıl değiliz? Belki bir çıkar yol buluruz. Belki de ben yanılıyorum. Erika içinden homurdanmaya devam etti. Sana güvenmekle hata ettim. Haksızlık etme. Seni otelden kaçırmasaydım çoktan Habibi'nin eline düşmüştüm bile. Şu anda cezaevindeydin. Hiç kuşkun olmasın. Erika sustu ama hırçınlığı devam ediyordu. O da yataktan fırladı. Aceleyle iç çamaşırlarını sırtına geçirmeye başladı. Ne yapıyorsun? Buradan gideceğim. Aklından zorun var galiba. Nereye gideceksin bu saatte? Bilmiyorum. Sakinleş ve önce düşün. Unutma artık ben de tehlikedeyim. Senin yüzünden benim de başım belaya girdi. Yeni bir plan yapmalıyız. Genç kadın aksi aksi homurdandı. Ne planı? Hava kararınca evi terk ederiz. Buranın köylüleri erkenden yatar. Peki nereye gideceğiz? Etrafı inceledin mi? Evin arkası kırsal bir alan. Oraya çekilir ve bekleriz. Neyi bekleyeceğiz? Osuva'nın adamlarının baskın yapıp yapmayacağını. Bu neyi değiştirir? Adamların niyeti söylediğin gibi ise bize teknede de saldırıya geçebilirler. Hatta denizde bile. Hayır, bu insanları tanırım. İşlerini genellikle geceleri yaparlar. Hem Osuva doğduğu kentte fazla terör eğilimine kalkışmayı istemez. Her zaman onların desteğine ve sevgisine muhtaçtır. Ama biz yabancıyız. Buranın yerli halkı bizi iplemez. Yine yanılıyorsun. Bir baskın olacaksa bunu gece yapacaklarına eminim. Hem belli olmaz. Belki de ben yanılıyorum. Sabaha karşı Joko yalnız da gelebilir. Genç kadın mütereddit bir biçimde ayakta durmaya devam etti. Stanley, sen yine de giyin diye mırıldandı. Neden? Çünkü bu kızgın ve yarı çıplak halim beni yeniden arzulandırıyor. Erika homurdanarak sevgilisine baktı. Sonra giyinmeye devam etti. Ayrım sonu, sayfa 351.